Ayrım 30.
Dahası daha önce İstanbul'a gelerek yerleşmiş ve kendine düzen kurmuş Arnavutlar, geleneksel Arnavut dayanışması çerçevesi yeni gelenlere yardımcı olarak onların bu kente yerleşmelerine imkan hazırlamış bulunuyorlardı. Ne ki Viyana bozgunundan sonra başlayan Arnavut göçü istihdamlarına olanak vermediği için ekonomik düzeyleri hızla düşüyordu. Yoksul ve hiçbir mesleği bulunmayan kırsal kökenli Arnavutlar yine kendileri gibi mesleksiz olup da hamam külhanlarında, bekar hanlarında, izbe hücrelerde kalan yasa dışı işler yaparak geçimlerini sağlayan Arnavut gruplarına katılıyordu. Eli yüzü biraz düzgün ve sosyal davranabilenler hamamlarda tellaklık yapabiliyorlardı. Bunun dışında Arnavutların bir kısmı seyyar sakatatçılık yapıyor, bu seyyar satıcılık işini kalıcı bir işe dönüştürüyorlardı. Yine hiçbir mesleği bulunmayan Arnavutların bir kısmı hammallıkla uğraşıyor, bazıları ise kazmacılık yapıyorlardı. Arnavutlar arasında yaygın mesleklerden birinde kaldırımcılık oluşturuyordu. Hatta Arnavut ameleler tarafından irili ufaklı taşların yan yana döşenmesiyle oluşturulan özellikli kaldırımlara yapıcılarının adına ithafen Arnavut kaldırımı adı veriliyordu. Hiç şüphe yok ki kendi topraklarını terk eden ve yaşam sürdükleri dağların ikliminden çevresine kadar hiçbir şeyiyle kıyaslanması mümkün olmayan payitahtla, yani İstanbul'a gelen Arnavutlar, yalnızlık ve yabancılık korkusu altında birbirleriyle daha sıkı kenetleniyorlardı. Bu kenetlenme sadece ekonomik dayanışma veya moral destek bakımından sınırlı kalmıyordu. Aynı zamanda çok güçlü geleneksel yaşam tarzını belirleyen örfi hukuk kurallarıyla da desteklenip perçinleniyordu. Arnavutlar sadece yoksulluklarıyla değil, ünlü besaları ve Dokakin kanunu kan davalarıyla birlikte İstanbul'a geliyorlardı. Yoksul kesimler bir lokma ekmek için birbirleriyle kıyasıya yarışıp mücadele ederken, Arnavutlar bireysel kaba kuvvetlerine ek olarak geniş aile, kabile, aşiret dayanışmasıyla oluşturdukları organize güçlerini de ortaya koyuyorlardı. Bununla da yetinmiyor, kaba kuvvetlerini ve iç dayanışmalarını asırlarca saygı göstererek paylaştıkları yerel hukuk ilkeleriyle de güvence altına alıyorlardı. Onlar bir başka ifadeyle İstanbul'da küçük bir Arnavutluk oluşturuyor, Arnavutluk dağlarındaki sosyal yaşam tarzıyla bu tarzı düzenleyen anlayışı aynen bu küçük Arnavutluğa yansıtıyorlardı. Dolayısıyla patrona Halil sadece bir zorba, asi veya ocaklı bir tellak, hatta devlete egemen olan bir haydut olmakla kalmıyor, İstanbul'daki Arnavut kitlesinin de doğal bir lideri, fütüvet geleneğinin bir fetası konumunda bulunuyordu. Nitekim Viyana hezimeti nedeniyle yoğunlaşan Arnavut göçmen akını 18. yüzyılın başında daha da hızlanarak devam ediyordu. Bunun sonucunda İstanbul'daki Arnavut nüfusu 1731 yılında şehrin nüfusunun 1/10'ına ulaşıyordu. İşte bu nedenle Arnavut kitlesine güvenen patrona Halil, merkezi otoriteye kafa tutarken kendisine bir şey olması halinde İstanbul'daki 12 bin Arnavut'un ayağa kalkarak bunun hesabını soracağını söylüyordu. Unutmamak gerekir ki yerini yurdunu terk ederek İstanbul'a göç etmek zorunda kalan Arnavutlar yönetime karşı hiç de olumlu duygular beslemiyordu. Zira yönetim Hristiyan alemine karşı gerektiği gibi mücadele edemediği için imparatorluk yenilgiye uğramış ve bu yenilgi sonucunda Arnavutlar göçe ve yoksulluğa sürüklenmiş bulunuyorlardı. Yönetime karşı gizliden gizliye duyulan tepki zaman içinde giderek açığa çıkıyordu. Buna bir de Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın İslami yaşam tarzı yerine liberal yaşam tarzını ön plana çıkaran girişimlerde bulunarak dünyeviliği savunan politikalar izlemesi eklenince dağlı ve tutucu Arnavutların sabrı iyiden iyiye taşıyordu. Viyana bozgununun batı cephesine meydana getirdiği olumsuzlukların bir benzeri de doğu cephesinde yaşanıyor, Osmanlı-İran savaşlarının askeri, ekonomik, sosyal ve siyasi alanda benzer etkileri gözleniyordu. Her ne kadar Karlofça Anlaşması ile Osmanlı Devleti ittifak ülkeleriyle uzlaşmış görünüyorsa da Rusya ile çatışmalar batıda devam ediyordu. Böylece savaşların olumsuz etkileri hem ordu ve siyaset üzerinde hem de sosyal yaşamda derinden derine hissediliyordu. Ne ki merkezi yönetim bu sorunlar yetmiyormuş gibi bir de İran ile karşı karşıya geliyordu.
İran'daki Safevi egemenliği 1720'li yıllara gelene kadar son 30 yıllık süreçte durmadan zayıflıyor ve çöküyordu. Nihayet Doğu ve Batı hudutlarında baş gösteren isyanlar sonucunda bu çöküş hızlanıyordu. Bir taraftan Afgan Türkleri, diğer taraftan Rusya, Safevi mirası ile ilgileniyordu. Bu sırada sadarette bulunan damat İbrahim Paşa bu bölgede Osmanlı çıkarlarını korumak üzere İran ve Kafkasya hudutunda 3 cephe açıyordu. Erzurum Beylerbeyi Silahtar İbrahim Paşa Güney Kafkasya'da, Van Valisi Köprülüzade Abdullah Paşa Azerbaycan'da, Bağdat valisi Hasan Paşa da Hemedan ve Kermanşah üzerine gidecek şekilde serasker tayin ediliyorlardı. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi İsmail Hami Danışmen, Türkiye Yayın Evi İstanbul 1972, cilt 4, sayfa 13. Bu üç paşaya Afganlıların ve Rusların karşısında Osmanlı çıkarlarını korumak görevi veriliyordu. Nitekim silahtar İbrahim Paşa hiç savaşmadan Tebriz'i alıyor, 132 gün boşu boşuna geçince de Ruslar Bakü'ye giriyordu. Bu nedenle İbrahim Paşa azledilerek yerine Arifi Ahmet Paşa tayin ediliyordu. Diğer taraftan Hasan Paşa Kermanşah'ı işgal ediyordu. Köprülüzade Abdullah Paşa da Hoya giriyordu. Bu sırada Rus çarı Büyük Pedro, yani Deli Pedro, Afganlara esir düşen Şah Hüseyin'in oğlu Tahmasp'ı koruması altına alıyordu. Safevi Hanı'nın oğlunu himaye ederek Gilan, Marsenderan ve Esterabad yöresinin Ruslara terk edilmesini isteyen Çar, Osmanlı-Rus ilişkilerinin gerilemesine neden oluyordu. Ancak ordusuna güvenemeyen Sadrazam, Fransa'nın da aracılığıyla Rusya ile bir anlaşma yapıyordu. Bu anlaşma gereğince Hazar boylarında 2. Tahmasp'ın terk ettiği İran eyaletlerinin Rusya'ya ait olması kabul ediliyordu. Buna karşılık Rus çarı da Şirvan, Gence, Erivan, Mogan, Karabağ, Azerbaycan ve Irak Acemistan'ının bir kısmının Osmanlılar tarafından ilhak edilmesine yardımcı olmayı taahhüt ediyordu. Irak'ın kalan kısımları konusunda da taraflar Safevi egemenliğini desteklemeyi kabul ediyorlardı. Nitekim bu anlaşmadan sonra Osmanlı Devleti Hemedan, Revan, Tebriz, Gence, Hürremabad ve Loristan'ı arka arkaya ele geçiriyordu. Ne ki gelen iyi haberleri hemen kötü haberleri izliyordu. Nadir Şah'ın lojistik destekten yoksun bulunması nedeniyle Osmanlı ordusuna ağır darbeler indirmesi İstanbul halkından bile gizleniyordu. 1721 yılında Osmanlı ordusu bu cephede cereyan eden çatışmalar sonucunda 50 bin kişi yitiriyordu. Yeniçeriler, Godfrey Goodwin, Doğan Kitapçılık AŞ İstanbul 1997, sayfa 201. Ancak 1721 yenilgilerinin acısı 1724 yılında çıkarılıyordu. Osmanlı ordusunun Hemedan ve Erivan'a girmesi İstanbul'da büyük sevinçle karşılanıyor, havai fişek gösterileri yapılıyor, limanda bulunan Fransa'ya ait iki gemi 126 pare top atışıyla zafer şenliklerine katılıyordu. 1726 yılına gelindiğinde İran, kuzey ve batı yönlerinden Ruslarla Osmanlılar tarafından işgal edilmiş bulunuyordu. Doğu tarafından ise Afgan Türkleri, yani Özbekler, İran topraklarına giriyordu. Nitekim Eşref Han bununla da yetinmiyordu. İstanbul'a Abdülaziz Han adlı bir elçi gönderiyor, Batı İran'da işgal edilen yerlerin kendisine verilmesini istiyordu. Bu talebini de İran Sünni ulemasından Osmanlı ulemasına hitaben yazılan 19 maddelik bir belgede ortaya konulan hilafet iddiasına dayandırıyordu. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi adı geçen eser cilt 4, sayfa 15. Osmanlı yönetimi bu iddiaları ciddiye almıyordu. Osmanlı ulemasından alınan bir cevap belgesi aynı elçiyle Eşref Han'a gönderiliyordu. Nitekim korkuya kapılan Eşref Han 1727 yılında Hemedan'da Osmanlılarla bir barış anlaşması yapıyordu. Fakat 1730 yılına gelindiğinde asıl sorun patlak veriyor ve Osmanlı yönetimi tüm gücünü ve dikkatini İran sorunu üzerinde toplamak zorunda kalıyordu. Hemedan'da yapılan anlaşmadan sonra İran'da büyük bir değişiklik meydana geliyordu. Sırtını Rusya'ya dayayan ve Safevi saltanatını canlandırmaya çalışan 2. Tahmasp, Horasan Türkmenlerinden de yardım görüyordu. Nitekim bu Türkmenlerden bir ordu kuruyor, başına da Afşarların Kırklu oymağından Nadir Ali'yi kumandan yapıyordu. Nadir Ali arka arkaya 3 savaş yaparak Eşref Han'ı mağlup ediyordu. Böylece Afgan hakimiyeti sona ererek Safevi saltanatı yeniden kuruluyordu. Ardından da Rıza Kuli Han adlı Safevi elçisi İstanbul'a gelerek Osmanlı'nın işgali altında bulunan İran topraklarını geri istiyordu. Üstelik diplomatik girişim sonucunu beklemeden de Tahmasp'ın adamları Nihavend'e giriyorlardı. Safevi ordusunun ilerlediğini gören Hemedan muhafızı Abdurrahman Paşa 60 bin askerini kumandansız bırakarak kaçıyordu. Bunun üzerine Kermanşah muhafızı Peçevi Hasan Paşa da şehri tahliye ederek Irak cephesi seraskeri Ahmet Paşa'nın ordusuna katılıyordu. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi cilt 4, sayfa 17. Bu sırada Osmanlılar Gence, Tiflis ve Revan'ın kendilerine kalması koşuluyla Hemedan, Kermanşah ve Tebriz'i bırakmayı kabul ediyordu. Ancak Tahmasp ile Nadir Ali bununla yetinmiyor, Osmanlıların 7-8 yıl boyunca mücadele ederek aldıkları her yerden çıkmalarını şart koşuyorlardı. Savaşlarla geçen bu uzun süreç tıpkı Viyana kuşatmasının Batı cephesine meydana getirdiği sosyal çöküntünün bir benzerine Doğu cephesinde neden oluyordu. Üstelik sosyal ve askeri çöküntünün etkileri bölgeyle sınırlı kalmıyor, başkente kadar uzanıyordu. Husule gelen yeni durum sulh ümitlerini tamamen söndürmüştü.
Tebriz muhafızı Mustafa Paşa kumandası altında 32 bin asker olduğu halde aldığı emre uyarak bu şehri müdafaa etmemiş ve bir gece gizlice ortadan kaybolmuştu. Ertesi günü Mustafa Paşa'nın Tebriz'den ayrıldığını gören asker onu takip etmiş ve böylece bir panik başlamıştı. J.F. de la Cruz'un kaydettiğine göre Tahmasp Kuluhan ise bunun aksine Tebriz'i zapt ve buradaki katliam esnasında 300 Müslüman Türk'ün burun ve kulaklarını keserek kendi muhafızlarıyla İstanbul istikametine sevk ettirmişti. Gayesi bunlar damat İbrahim Paşa siyasetinin canlı birer numunesi gibi İstanbul'da dolaştıkça halkın sadrazama ve hükümete karşı olan kin ve nefretini arttırmak idi. Patrona isyanı 1770, Doktor Münir Aktepe, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, yayını 1808, İstanbul Edebiyatı Fakültesi, basım evi, 1958, sayfa 96. Tahmasp'ın hazırladığı kesik kulaklı ve burunlu insanlardan oluşan vahşet tablosu amaçladığı sonucu doğuruyordu. Bu acınacak durumdaki insanlar İstanbul sokaklarında dolaşmaya başlayınca özellikle tutucu halk derinden etkileniyordu. Burnu ve kulağı kesik insanların bir bölümü hamam külhanlarında kalıyordu. Yaşadıklarını ve uğradıkları feci muameleleri buralarda yatıp kalkan, çoğunluğu tellaklık yapan Arnavutlara anlattıkça, çoğunluğu dağlı, cahil ve kaba saba insanlar İslamiyet adına infiale kapılıyordu. Nitekim kısa süre içinde de bu infial ve duygusal tepki liberal yaşam terzini benimsetmeye çalışırken, eğlence ve sefahat peşinde koşan bir sadrazam konumunda kalan Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ya yöneliyordu. Kısacası Şah Tahmasp dolaylı olarak patronu Halil ile zorbalarına hizmet etmiş oluyordu. Sultan 3. Ahmet'i Doğu Seferi'ne zorladığı için Osmanlı-İran Savaşı patronu Halil olaylarını hazırlayan nedenler arasında özel bir yer tutuyordu. Şah Tahmasp ile Nadir Ali'nin birlikte hareket ederek eski İran şehirlerini ele geçirmesi, imparatorluk merkezinde sosyal ve ekonomik alanda olduğu kadar moral bakımından da olumsuz etkiler meydana getiriyordu. Bu arada Tahmasp ve Nadir Şah sadece askeri saldırılarla yetinmiyor, yerli halkı da kendi saflarına çekmeyi başarıyorlardı. Kaldı ki İranlılar Osmanlı İmparatorluğu'na karşı gizlice Rusya'nın da desteğini sağlamış bulunuyorlardı. Böylece Rusya İran'ı Osmanlılara karşı kışkırtıyor, Petersburg daha önce İran'da ele geçirdiği bazı toprakları terk ederek İran ile dostluk anlaşması yapıyordu. İşte bu nedenle Osmanlı orduları İran karşısında çok kolay yoldan kazanacaklarını sandıkları başarıyı bir türlü elde edemiyorlardı. Osmanlılar daha önce almış oldukları şehirleri yok yere terk ediyorlardı. Bu da Osmanlı Devleti'nin çaresizliğine, yönetimin beceriksizliğine yorumlanıyordu. Merkezi yönetim ise büyük kazanımlar elde edilmesi amacıyla askeri harekatın devamını kararlaştırıyordu. Ne ki tüm bu gelişmeler imparatorluğun doğusunda ve batısında devam eden göçleri yoğunlaştırıyordu. Doğu ve batı cephelerinden askerlerin yanı sıra büyük köylü kafileleri de topraklarını terk ederek şehirlere gelmeye başlıyordu. Bu göçlerin temel nedenini düşman korkusu, düşman mezalimi, savaşlar, yenilgiler ve ekonomik çöküntü kadar hükümetlerin uygulamak zorunda kaldığı ağır vergi politikaları da teşkil ediyordu. Özellikle Viyana bozgunundan sonra meydana gelen toprak kaybı Avrupa kıtasından sağlanan vergi gelirini olumsuz etkiliyor, baltalıyordu. Bunun üzerine merkezi yönetim kalan kısımlarda yaşayan reayadan alınan vergileri arttırıyordu. Üstelik bir de Doğu hududunda savaşın başlamasıyla birlikte savaş giderlerinin artması, vergilerin daha da ağırlaştırılmasına neden oluyordu. Her savaş yeni bir vergi, her yenilgi yeni bir vergi artışı anlamına geliyordu. Toprağını zaten yeteri gibi işleyemeyen ve çeşitli nedenlerle aldığı ürün miktarı sürekli azalan reaya, sonunda devletin talep ettiği vergileri ödeyemeyecek kadar yoksullaşıyordu. Bunun sonucunda köylüler topraklarını ya yok pahasına satıyor ya da terk ediyorlardı. Topraktan kopan köylüler gruplar halinde İstanbul'a akın ediyordu. Bu kez de toprağı işleyenlerin sayısı azaldığı için hazinenin vergi geliri sürekli düşüyordu. Ya vergi afı çıkarılması ya da vergilerin hafifletilmesi gerekirken merkezi yönetim tam aksini yapıyor, toprağını terk etmemekle direnenlerin vergilerini daha da arttırıp yaygınlaştırarak ağırlaştırıyordu. Böylece İstanbul'a yönelen göç adeta bir işgal halini alıyordu. Özellikle doğuda meydana gelen askeri olaylar ve açılan seferler halktan yeni sefer vergileri toplanmasına neden oluyordu. Ancak zaten normal vergileri ödemekte zorlanan reaya iyice çaresizliğe itiliyordu. Halk talep edilen vergileri ödeyemeyince bu kez de tahsilat sorunu ortaya çıkıyordu. Memleketin birçok yerlerinden timar ve zahmet sahiplerinin, ayanların, voyvoda ve ketüda yerlerinin, kocabaşıların, sair tahsildarların, hatta kadı ve naiplerin, resmen tahakkuk ettirilen miktardan fazla vergi talep ettikleri hakkında şikayetnameler gelmeye başlamıştı. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 12. Bu durum toplumsal barışı hızla rayından çıkarıyordu. Zira zorba tahsildarlar vergi toplamakta zorlandıkça halka daha fazla zulüm yapıyorlardı. Bunları köle gibi çalıştırıyor, angarya yaptırıyor, çeşitli yöntemler uygulayarak topraklarından uzaklaştırmaya uğraşıyor, bunu da başarıyorlardı. Böylece bedel bile ödemeden geniş toprakları yok pahasına ele geçiriyorlardı. Köylüler ise çaresizlik içinde cezalandırılmamak için kaçıyor, büyük şehirlere sığınıyorlardı. Gerçi merkezi yönetim Mütegalli Bey'e karşı halkı korumak amacıyla bazı girişimlerde bulunuyor, önlemler alıyordu ama etkili olamıyordu. Zira yerelde yegane egemen konumunda bulunan zorba tahsildarlar kendi bildikleri gibi hareket ediyor, merkezi otoriteyi dikkate bile almıyordu. Bunun sonucunda göç alan merkezlerin başında gelen İstanbul'da işsiz güçsüz nüfusu hızla artıyor, sosyal dengeler alt üst oluyordu. Bu olumsuz değişim ise devlet merkezinde en önemli ve belirleyici grubu oluşturan esnaf topluluğunu adeta patlamaya hazır bir bomba durumuna getiriyordu. Unutmamak gerekir ki esnaf topluluğu Kapıkulu Ocakları'yla önemli bir özdeşleşme gösteriyordu. Ayrıcalıkların örtüşmesi, esnaflaşan ocaklar. Konu buraya gelmişken Osmanlı mafyoz toplum yapısı içinde önemli bir etken oluşturan ocaklı esnaf yapılanmasını irdelemek doğru olmaz mı? Esnafla Kapıkulu Ocakları ne tür bir örtüşme, daha doğrusu özdeşleşme içinde bulunuyordu? Bu yapılanmanın kökenleri nereye dayanıyor, hangi sonuçları doğuruyordu? Ocaklı esnafın durumunu irdelemeden önce imparatorluğun başkentindeki esnaf yapılanmasının gücünü, önemini ve uğradığı mafyoz değişimi kavramak amacıyla oluşuma genel olarak bir göz atmakta sayısız fayda bulunuyor. Padişah fermanı üzere İstanbul'un 4 mevleviyet yerinde bütün sanat erbabı 57 fasıl olup tamamı 1100 sanattır. Bunların toplanmasına memur olanlar bütün vezirlerin, vükelanın çavuşlarıdır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Mehmet Zillioğlu Evliya Çelebi Türkçeleştiren Zuhuri Danışman Kardeş Matbaası 1969, Cilt 2, sayfa 208. İstanbul'daki esnaf oluşumunu bir esnaf alayı, yani esnafın yaptığı resmi geçit çerçevesinde ortaya koyan Evliya Çelebi, yapılanmayı geniş çapta askeri düzen anlayışı içinde ele alıyordu. Bununla birlikte İstanbul'daki esnaf yapılanmasında fütüvvet düzeni, askeri düzen, piyasa düzeni iç içe geçiyordu. Çelebi anlatımı sırasında bu iç içeliği de açık bir biçimde ortaya koyuyordu. Alayın en başında alay çavuşları yürüyordu. Alay çavuşlarının piri Malik Eşter idi. Fütüvvet naminin yazdığı gibi gözünün biri gazada yaralandığından adına Malik Eşter dediler. Hazreti Ali beline peygamberin huzurunda şet kuşatmış ve 11. olup bütün beylere ve gazilere serdar olmuştur. Gayet cesaretli ve yiğit olduğundan muharebede başına teller, atına ziller takıp eline cevkanını alıp harp meydanında alay gösteri düzer saf kazardı. Bu yüzden alay çavuşlarına pir olmuştur. Tipik bir kalenderi tanımlaması Murat Çulcu. Evliya Çelebi adı geçen eser cilt 2 sayfa 209. Görüldüğü gibi alay çavuşları hem fütüvveti hem askerliği ve hem de esnaf alayını düzenleyerek piyasayı şahıslarında birleştirerek sembolize ediyorlardı. Bunlar da Arap-İslam anlayışla İslam heterodoksunu birleştirerek kalenderi Bektaşi akımın temsilciliğini de yapıyorlardı. Alay çavuşlarının ardından Tahir Subaşı yani çöplük subaşısı geliyordu. Bunların piri de sahabeden bir zattı. Bu zat Mekke ile Medine'nin temizliğini yapıyordu. Görevi ona peygamber vermişti. Bu zatın şeddini Ali'nin huzurunda Selman-ı Farisi bağlamıştı. Fütüvvet nameye göre subaşıların soyu fütüvvet ehli bu pire dayanıyordu. Subaşıları Gılman hademeleri esnafı takip ediyordu. Bunların piri önce Hazreti Yusuf sonra da Selman-ı Farisi idi. Hazreti Peygamber Selman-ı Farisi hakkında Selman bizdendir, Ehl-i Beyt'tendir buyurmuşlardır. Evliya Çelebi adı geçen eser cilt 2 sayfa 210. Gılman hademeleri esnafını acemi oğlanları esnafı izliyordu. Pirleri Hacı Bektaş-ı Veli'dir, Horasan erlerindendir. Bu acemi oğlanları Tahir Subaşı'nın alayında bin kadar acayip çehre tıraşlı, keçe küllah, baştan başa silahlı olup ellerinde süpürge ve kürekle umumi yolları temizleyerek geçerler. Evliya Çelebi adı geçen eser cilt 2 sayfa 211. Acemi oğlanlarını arayıcılar esnafı izliyordu. Bunlar çöplük subaşına bağlıydılar. İşleri İstanbul'da, hanedanlarda, caddelerde ne kadar mezbele, çerçöp varsa zembiller ile taşıyıp deniz kenarında tekneler içine yığıp, içinde akçe, mangır ve çivi ve başka eşya bulup geçinirler. Ama bazı yerlerde sorgut, cevahir, cevahirli kuşak, kıymetli yüzük taşlarından döşenmiş, cevahir makulesi kıymetli şeyler bulurlar ki tarif olunmaz. Evliya Çelebi adı geçen eser cilt 2 sayfa 211. Arayıcılar esnafı 500 kişiden oluşuyordu. Kasıklarına kadar siyah çizmeler giyiyorlardı. Sırtlarında kırmızı ve siyah meşin kaftanlar bulunuyor, başlarındaki teke ve hamit külahları heterodoks eğilimlerini sembolize ediyordu. Arayıcıları mezar kazıcılar esnafı ile lağımcılar esnafı izliyordu. 5000 kişiden oluşan lağımcılar esnafının büyük kısmı Kayserili Ermenilerden oluşuyordu. Onları 9000 kişilik salahorlar esnafı ile 1000 kişiden oluşan baltacılar ile lağımcı başılar tamamlıyordu. Alayın en önünde yürüyen bu gruplar alayın ilk grubunu teşkil ediyordu. Bunların hepsi ocaklılardan oluşuyordu. Daha sonra ikinci grup geliyordu. Bunların başında asesbaşı esnafı geliyordu. 500 ocaklıdan oluşan asesbaşı esnafı düzeni sağlıyor, yolu kapayanlara karşı tedbir alıyor, baş kaldıran askerleri öldürmek yetkisine sahip bulunuyordu. Yine şehirde düzeni ve güvenliği sağlamakla yükümlü eli sopalı 200 merhametsiz adamdan oluşan subaşılar ile amansız 2. ases esnafı onları takip ediyordu. Bunlar 202 kişiden oluşuyordu. Tutma, kapma, ırma, kovma, asma, basma, bağlama adamlarıdır. Birbirinden şiddetli melun kimselerdir. Bu haşeratın zanlarınca pirleri Amr Ayyar'dır. Evliya Çelebi adı geçen eser cilt 2 sayfa 4. Bu amansızlar grubunda amansız cellatlar esnafı da yer alıyordu. Cellatların piri Siyup Basri idi. Siyup Basri bir katili peygamberin önünde Hazreti Ali'nin kılıcıyla katlettiği için cellatların piri sayılıyordu. Şeriat hükmüne göre idam edilmesi gerekenleri bu şahıs hazırlıyor, sonra da hükmü infaz ediyordu. Çeşitli teselliler ile iman tazelettirerek şehadet kelimesini söyletir. Sonra boynunu kıbleye çevirip bir kere sağ eliyle başını sığayınca herif kendisinden geçer. Besmele ile kılıcı iki eliyle tutup suçlunun kellesini vücudundan ayırırdı. Bu taifenin asıl ustası Karı Ali'dir ki bazıları sığayıp ateş saçan kılıcını kemerine bağlayıp diğer işkence karabent, nakşbent, kemerbent, zünnarbent edecek ucu aşıklı bağlı kementleri kemerine asıp işkence aletlerinden kelpeten, burgu, çivi, buhur, fitil, sinin, sünger, telesman, yaka kart, deri yüzecek tentraş, pulattaş, türlü türlü zehir aletleri, el ve ayak kırmaya mahsus baltaları iki yanına takıştırıp, diğer çırakları dahi yedişer parça aletleriyle kemerini süsleyip, yalın kılıç cümbüş ederek geçerler. Evliya Çelebi adı geçen eser cilt 2 sayfa 214-215.